Hayatın Sesleri. Ve başladı Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte bizler yine sizler için buradayız. Beğeneceğinizi umduğumuz bir programla. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Salih Pekşen ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım programımızın ilk dakikalarında. Evet, birazdan stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Telefon numaralarımızı, adreslerimizi sizlere hatırlatacağız. Ama önce... Evet, duydunuz telefonlarımızın sesini sevgili dinleyicilerimiz. Yarışmalarımız için sizler de bizlerin telefonlarını çaldırabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz yarışmamıza katılabilmek için. Biliyorsunuz dün itibariyle başladığımız yarışmamızın teması telefon. Telefon siz sevgili hayatın dinleyicileri için neler ifade ediyor? Telefonla ilgili sözcüklerinizi, cümlelerinizi bekliyoruz. Bu haftanın sonuna dek sürdüreceğimiz yarışmamızda cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Telefonlarımızı tekrar ediyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Evet, çalmaya başladı bile telefonlarımız. Teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizimle iletişime geçebileceğinizi hemen hatırlatalım. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bekliyoruz yarışmamız için. Hatta programımızla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz, önerilerinizi de iletebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Evet, şimdi birazdan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yardımcı doçent doktor Sayın Oğuzhan Aydın bizimle birlikte olacak. Karacaoğlu'ndan Köroğlu'na, Aşık Mahzuni Şerif'ten Dadaloğlu'na giden dile, gönülden gönüle yüzlerce yıldır Anadolu'da yaşatılan aşıklık geleneğimiz üzerine konuşacağız. Ama bu konuşmaya geçmeden önce şimdi Şeref Taşlıoba ve Murat Çobanoğlu'nun gelin hep birlikte atışmasından kısa bir bölüm dinleyelim.
Gönlümün bağında yaprak döküldü, ötmez oldu bülbül güller yaralı. Hele garip yolcu ne çekersin kervanı, gelen yok giden yok yollar yaralı. Garip yolcu ne çekersin kervanı, gelen yok giden yok yollar yaralı. Vay yaralı, yaralı.
Ya feryat edersin, güllerimiz solmuş diller yaralı. Sevda bağlarına bir fidan diktim, yapraklar döküldü dallar yaralı. Sevda bağlarına bir fidan diktim, yapraklar döküldü dallar yaralı, yaralı. Yapraklar döküldü dallar yaralı.
Müzik bala vatanımın dağları bahtıma aldı. Buzlar paramparça, göller yaralı. Aşığın sazını çaldığına bakman, eller oynar ama teller yaralı. Aşığın sazını çaldığına bakman, eller oynar ama teller yaralı.
Hele gözümün yaşları sanki bir derya, ömür geldi geçti sanki bir rüya. Mecnun ağlar ama göçmüştür Leyla, daha buraya gelmez çöller yaralı. Mecnun feryat eder göçmüştür Leyla, hiç kimse uğramaz çöller yaralı. Vay yaralı, yaralı.
Evet, dinlemeyi sürdürebilirdik. Gerçekten çok evet. Hoş, çok keyifliydi. Artık unutulmaya başlamış aşık edebiyatı gerçekten. Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu'nun atışmalarını dinledik. Çok uzunca bir 27 dakikalıktı değil mi Sayın evet, Oğuzhan Aydın? Evet. Evet, bu arada konuğumuz sevgili dinleyicilerimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Oğuzhan Aydın. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Diliyoruz.
Evet, rahmetle analım aşıklarımızı evet. Da böylece. Şimdi aşıklık geleneği kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor gerçekten. Toplum yaşamında kaynaşmalığı, birlikteliği sağlayan önemli bir gelenek aslında. Şimdi aşık tarzı edebiyatı nasıl doğmuş, nasıl evet. Oluşmuş? Şöyle bir geçmişten günümüze evet. Doğru gelelim lütfen.
Türklerin meydana çıkış sahasından bugüne, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar aşıklık geleneği en canlı bir şekilde devam etmiş. Özellikle yazılı edebiyata geçmeden evvel sözlü gelenekte edebiyatımızı, kültürümüzü, ananelerimizi, dertlerimizi, dertlerimize bulunan davaları aşıklar sözlü gelenekte en güzel bir şekilde icra etmişler, getirmişler. Daha sonra yazılı geleneğe, yazıya geçince Türkler, evet. Anadolu'da o yerleşik düzenine geçince bu sefer aşıklar hem söylemişler hem de sözleri kayıt altına alınmış. Ama aşıklık geleneği toplumumuzun somut olmayan kültürel mirasın en önemli geleneklerinden biridir. En önemli dallarından biridir. Aşıklar tarih sahnesinde sırf saz çalıp söz söylememiş. Yani aşıklar birer türkücü değiller. Aşıklar hem saz çalarlar hem söz söylerler. Bunun yanı sıra yeri gelmiş aşıklar toplumun kanaat önderleri olmuş. Yeri gelmiş halkın önüne düşen imamlar olmuş. Yeri gelmiş halkın önündeki kahramanlar olmuş. Evet. Mesela 1876-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Kars'ta Aşık Şenlik diye bir geleneğimizin en önde gelen 19. yüzyıl aşıklarından Şenlik Baba var. Şenlik Ruslara ve Ermenilere karşı Kars halkını ayağa kaldırmış. Şu beyitleri söylemiş. Verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, Kars gibi, Ardahan gibi. Halk galeyana gelmiş. Rus çarı demiş ki bu halkı galeyana getiren kim, bunu tutun getireyim bakalım. Araştırmışlar, demişler ki bir aşık var. Aşık Şenlik, halkın çok sevdiği Kars ve Ardahan halkının. Evet. Onu, o bu halkı ayağa kaldırıyor. Getirin bakalım ne diyecek. Zannetmiş ki Rus çarı aşık sazını aldığını zaman kendisine metiye düzecek. Ama Şenlik sazını kaldırmış ve tarihi bir cevap vermiş. Demiş ki ehli İslam olan eşitsin bilsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmanı adlı meşhur koçaklamasını söylemiş. Rus askerleri Şenliğin başına yıkılmışlar. Şenliği öldürecekler. Yalnız çar bir devlet adamlığını göstermiş. Demiş ki aşığı serbest bırakın. Aşık halkının duygularını dile getirdi. Aşıklar böyle. Aşık bir nevi Dede Korkut aslında Nilgün Hanım. Dede Korkut boy boylamış, soy soylamış. Yeri gelmiş bir kız isteme töreninde Dede Korkut gitmiş. Yeri gelmiş halkın kararlı günlerinde, halkın mutlu günlerinde en önde Dede Korkut olmuş. Aşıklar da her dönem adeta bölgenin yaşayan Dede Korkutlarıdır.
Evet. Şimdi sazın yeri çok önemli. Az önce de bahsettiniz. Saz sözü etkili kılıyor aslında. Evet. Değil mi?
Sırf söz oldu mu mesela aşıklarda saz olmadığı zaman aşık olmuyor, ozan olmuyor. Şair olarak kalıyor.
Evet.
Şairi, aşık da aşığı şairden ayıran en önemli farklardan biri sazdır.
Hı hı.
Biri saz, biri de irticalen yani hı hı. doğaçlamayla söylemesi. Biri de deminde ilk hani sahne ilk dakikalarda rahmetli Murat Çobanoğlu ile Şeref Taşlıova'nın atışmasını verdiniz. Biri de aşığı aşık yapan en önemli unsur aşıkların atışma yapabilmesi.
Evet. O da çok önemli. Saz da zaten Türk kültüründe, Türk toplumunda apayrı bir yeri var
evet.
değil mi? Duvardaki yerini hemen her evde almış eskiden beri günümüze evet. baktığımızda.
Bütün Orta Asya'da kopuzmuş. Hı-hı. Şamanların elinde kopuz, ozanların elinde kopuz. 16. yüzyılda Anadolu'da kopuz saz olmuş, ozan da aşık adını almış. Ve sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Anadolu'nun her evinde... Her köşesinde, her konağında bir saz asılı.
Evet. Şimdi belli kuralları ve özellikleri var tabii ki değil mi?
Evet.
Aşıklık edebiyatı.
Tabii. Şimdi rahmetli aşık Mevlüt İhsani aşıklığı bir dörtlüğünde şöyle özetliyor Nilgün Hanım. Der ki o, sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder ne tartan anlar.
Ya.
Ya da günümüz aşıklarından Kul Nur'un ifadesiyle aşık okunmayan bir hece gibi, sabahı bekleyen bir gece gibi, analiz yaptılar sonuç çıkmadı, aşık bilinmeyen bilmece gibi. Şimdi biz aşığı ölçemeyiz. Bu sırf Müslüman Türk toplumunda var aşıklık geleneği.
Hı hı.
Aşıklar bir usta çırak ilişkisi var aşıklık geleneğinde ama aşıkların bir okulu bir mektebi yok. Allah vergisi. Bir rüyadan pir elinden Kevser...
Şu rüyayı bir açıklayalım evet. isterseniz.
Evet.
O rüyanın anlamı çok büyük çünkü.
Şimdi aşık buhranlı bunalımlı bir dönemden geçiyor. Özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarında Anadolu'da mesela Anadolu'nun, Erzurum'un, Narman'ın, Samıkale'nin en önemli halk şairlerinden, ozanlarından, aşıklarından biri var. Bugün de türkülerini söylüyorlar. Aşık Sümmani. Sümmani Baba tam 11 yaşında Ablaktaşı mevkiinde bütün hanenin yani o köyün hayvanlarını otlatırken ama devamlı da köy hocalarından aşıklardan sözler dinliyor. Köy hocalarından Siyer-i Nebiler dinliyor, Hazreti Ali Cenknameler dinliyor, doluyor. Okuma yazması yok kendinin. Doluyor Cenab-ı Hakk'a devamlı ya Rabbi bana aşıklık ver diyor. O gün tabii elektronik ortam yok. Bugünkü gibi radyolar yok, televizyonlar yok. Aşıklar aynı zamanda o günün gazetecileri, tercümanları, olan olayları, merkezli hükümette olan olayları Anadolu'nun her tarafında aşıklar icra ediyor, dile getiriyor. Bir nevi haberci. Bunu dua ediyor ve bir rüyasında Sümmani Baba'nın esas adı Hüseyin, daha 11 yaşında rüyada getiriyorlar bir bade sunuyorlar. Bade aşk kevseri diyelim, aşk şarabı diyelim.
Hı hı.
İşte birinciyi Allah aşkına, ikinciyi peygamber aşkına, üçüncüyü de Bedahşan Sultanı kızı Gülperi Sultan aşkına işliyorlar Sümmani'ye. Ama Gülperi Sultan gözünün önüne geldiği zaman sakın gözünü kırpma. Eğer gözünü kırparsan bir daha Gülperi'ye kavuşamayacaksın. Aynı rüya Gülperi'ye de gösteriliyor. Birinciyi içiyor, ikinciyi içiyor, üçüncü de Gülperi Sultan gelince gözünü kırpıyor, dayanamıyor. Ve bundan sonra rüyada dervişler diyorlar ki Hüseyin'e, bundan sonra senin adın Sümmani oldu diyorlar. Ve Sümmani uzun süren bir uykudan kalkıyor. Ve hiç dörtlük yazamayan, hiç şiir bilmeyen bir
okuma,
çocuk,
yazma bilmeyen.
Bilmeyen bir çocuk, uyandım gafletten oldum perişan, bir nur doğdu, alem oldu yürüyüşan, selam verdi bana üç hub dervişan, lisanları bir hoz sedası tek tek. Dediler Sümmani gel çekme elem, adamı öldürür dert ile verem, bu dünyada sana kavuşmak aran diye devam eden dörtlükleri, 11 dörtlüğü Sümmani Baba rüyadan kalktıktan sonra icra ediyor, söylüyor. Tabii ondan sonra aşık rüyayı gördükten sonra kendini de yetiştiriyor. Devamlı aşıkları dinliyor. O yetenekte yerleşmiş ya.
Saz çalmaya başlıyor
ve atışmalar yapıyor. Zaten aşığın aşıklığının rüştünün ispatı atışmadır. Eskiden gelenekte aşık eğer atışmada yeniliyorsa sazını yenen aşığa veriyor ve o toplumu terk ediyor. Aynı şekilde mesela Ardahan'ın Posof kazasında 1914 ile 68 arasında yaşayan Aşık Müdami var.
Peki hala bu geleneklerin sürdüğü bölgelerimiz, illerimiz var mı?
Şöyle, bugün Türk dünyasında mesela Güney Azerbaycan'da 7 aşıklık muhitinde Tebriz'de, İsfahan'da, Save'ye kadar varan yerde ve bütün Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da var. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelince eskiden büyük şehirlere göç etmeden evvel aşıklık geleneğinin en önemli muhitlerinden biri Erzurum'du. Hı hı. Biri Kars'tı, biri Sivas'tı, biri Bayburt, Gümüşhane, Adana ve Konya'ydı.
Evet.
Bugün ise büyük şehirlere göç olunca her şehrimizde en az 3-5 aşık var. Türkiye'de şu anda 1000'e yakın Kültür ve Turizm Bakanlığı aşıklara kart veriyor. Halk ozanı kartı, aşıklık kartı. Bir sınavın sonucunda 1000'e yakın kişinin aşıklık kartı var. Hı hı. Bu gelenek bugün de çok güçlü bir şekilde icra ediliyor Nilgün Hanım.
Evet, ama eskisi gibi değil. Birazcık tarihe karışıyor diyebilir miyiz acaba?
Aslında diyemeyiz. Tamam, eskiden aşıklar sırf köy kahvehanelerinde vardı.
Hı hı.
Bugün aşıklar... Biz üniversitede aşık edebiyatı dersi okutuyoruz. Bugün aşıklar Türkiye'nin her tarafında. Belediyelerin programlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın icra ettiği programlarda sivil...
Peki yeni yetenekler, tabii, gençler var
yetişiyor.
Mı? Usta-çırak ilişkisidir çünkü esas olan aşıklık geleneğinde. Onu da görmek mümkün mü hala?
Şimdi Nilgün Hanım, eskiden çıraklar ustalarına 5-6 sene, 10 sene yaklaşık hizmet ederlermiş. Onların bulunduğu meclislerde gurbet eli gezermiş. Bütün gurbeti gezerek usta aşıkları dinlermiş, öyle büyürmüş. Ama bugünkü genç aşıklar elektronik ortamın getirmiş olduğu, ileri teknolojinin getirmiş olduğu avantajlarla aşıklar artık televizyonlarda usta aşıklarını seyrediyorlar, onları dinliyorlar, onların atışmalarını dinliyorlar ve böylece yetişiyorlar. Birebir usta çırak ilişkisi artık yok. Evet. Ama gelenek güçlenerek devam ediyor.
Evet.
Bunu diyebiliriz.
Diyebiliriz. Şimdi o zaman tabii günümüz artık iletişim çağı, elektronik, evet, ortamda dolaşıyoruz çok fazla. Sazsız belki kişilerle buluşmayı sürdürüyor olabilirler mi elektronik ortamda? Ozanlar, aşıklar.
Ozanlar, aşıklar elektronik ortamda her aşığın kanallarda, televizyon programlarında yaptığı özel müstakil programlar var. Aşık programları, hı hı, var. Hemen hemen haftanın 7 gününün her akşamında aşık programını görebiliriz. Bir aşık program hazırlayıp sunuyor.
Hı, evet.
Ve gelenek çok canlı bir şekilde. Dinleyicileri de çok. Mesela okulda, üniversitede aşıkları getirdiğimiz zaman üniversitedeki konferans salonu leb alep doluyor. Gençler çok ilgili. Veyahut da bir düğünde gördüğümüz zaman, bir sivil toplum örgütünün bir gecesinde gördüğümüz zaman aşıklar full olarak orayı dolduruyor. Mesela biz hamam önünde program yapıyoruz. Her ay aşıklıkla ilgili. Ben geleneği anlatıyorum. Aşıklar da çalıp söylüyor. Hamam önündeki o program Ankaralıların full katılımıyla en güzel bir şekilde icra ediliyor.
Çok güzel. Ramazan'da oranın, evet, güzelliğini biliriz ama diğer günlerde de bu tür faaliyetleri
etkinlikler
görmek
devam
mümkün.
Ediyor. Her ay, her hafta, hatta ay diyemeyelim, her hafta Türkiye'nin her tarafındayız. Aşıklık geleneğini icra ediyoruz.
Mesela evet. Peki yeterince duyurabiliyor musunuz? Katılım,
tabii,
nasıl oluyor gittiğiniz yerlerde?
Twitter'da duyuruyoruz, Face'de duyuruyoruz ya da yapan belediyeler veya sivil toplum örgütleri veya hemşeri dernekleri broşürler hazırlıyorlar, basıyorlar, billboardlara asıyorlar ve gelenek çok canlı şekilde devam ediyor. Bir de eskiden sırf Konya'da olan, 40 yıl devam eden, 64'te başlayıp Aşıklar Bayramı, bugün Türkiye'nin hemen hemen her tarafında Aşıklar Bayramı icra ediliyor. Erzurum'da Aşıklar Bayramı icra ediliyor. İnegöl'de Aşıklar Bayramı icra ediliyor. Ataşehir'de Aşıklar Bayramı icra ediliyor. Sultanbeyli'de Aşıklar Bayramı icra ediliyor. Etimesgut'ta, Pursaklar'da Aşıklar Bayramı icra ediliyor.
Hı hı.
Yani belediyelerdeki kültür müdürleri bu işe vakıfsa
farklı
bu işi canlandırıyor.
Farklı tabii tarihlerde geleneği sürdürmeye devam ediyorlar,
evet,
diyorsunuz. Şimdi tabii tarihin, kültürün, sosyal çevrenin rolü de çok önemli aslında.
Evet.
Bu geleneği sürdürebilmek adına, değil,
evet,
mi?
Evet, tabii. Burada bizim bir teori sistemimiz var. Performans teori. Yani aşıklar eskiden köy kahvelerinde geleneğini icra ederken kendilerini pek geliştiremiyorlar. Köy kahvelerindeki vatandaşlarımıza yönelik programları.
Peki şimdi nerelerde icra ediyorlar?
Şöyle, televizyonlarda, efendim, konferans salonlarında, düğünlerde, en güzel bir şekilde icra ediliyor. Köy odalarında, o yeni köy odaları, işte hamam önündeki gibi köy odalarında, dede torun evlerinde, meşveret meclislerinde bu gelenek çok canlı bir şekilde bugün icra ediliyor. Tabii aşıklar yalnız kılıf değiştirdiler.
Nasıl?
Yani nasıl değiştirdiler? Aşıklar dün sırf erkeklere söylerken, icra ederken bazen argo kelimeler kullanılabiliyordu. Ama bugün televizyonun karşısına çıkan aşık ya da bütün halkımızın eğitim seviyesinin her türünden, çocuktan 7'den 70'e kadar hitap ettiği toplumun, hedef kitlenin durumuna göre aşık sanatını yeniliyor. Yenileyerek icra ediliyor. Kendini geliştiriyor.
Evet, o zaman sosyo-kültürel yapı içerisinde yeni işlevler kazanarak sürdürüyor.
Bir gurbet oluyor, bir vatan oluyor. Diyelim ki Ankara'nın manevi mihmandarı Hacı Bayram Veli örneğin. Hemen aşık geliyor, Hacı Bayram Veli'yi görünce türbesine etkileniyor ve bir dörtlük şiir yazıyor. Mesela diyor ki bir aşık, Poyrazoğlu zaman dağarcığında, yıllar ötesinde sırlar çağında, Ankara'nın başkent olacağında var himmeti Hacı Bayram Veli'nin diyor. Aşık kimi zaman üniversite öğrencilerine yönelik program yapıyorsa nasihat türü program yapıyor. Mesela diyor ki kiminle oturdun, kiminle kalktın. Adamla otursan adam olurdun. Diken eker, diken biçer, satarsın. Sen de gül yetirsen adam olurdun. Ey aşık kul nuru, böyle ne oldun? Ömrün geldi geçti, hüzünle doldun. Taptuk kapısına birkaç yük odun. Sen de düz götürsen adam olurdun. Gençlere Yunus Emre'nin, Yunus Emre gibi bir insan modelini tarif ediyor. Böyle bir güçlü geleneğin temsilcileri. Evet. Aslında bizi adeta eğitiyorlar Nilgün Hanım.
Evet. Şimdi tabii çok belirgin özellikleri var. Evet. Çok belirgin sözcükleri var. Bunlar aynı şekilde devam ediyor mu, yoksa biraz kaybolmaya yüz tuttu mu?
Yok, daha güçlü bir şekilde
daha
devam ediyor.
Dili daha mı?
Dili daha hakim kullanıyorlar. Hakim. Mesela bir aşığın kelime hazinesini çıkarttığımız zaman bir şiirde 500-600 kelimeyle şiirlerini oluşturuyorlar. Böyle de güçlü bir kelime hazineleri var. Yani Osmanlı Türkçesi diyoruz ya, Arapça, Farsça ve Türkçe 3 tane medeniyet dilinin, kültür diliminin buluşumundan doğan Osmanlı Türkçesi ile ilgili de birçok kelimeler kullanıyorlar şiirlerinde. Bu da şiir kalitesinin yüksekliği. Bir de aşıklar önceden düşünüp yazmıyorlar. O anda oluşturuyorlar.
Evet.
Hemen o anda gönüllerine ilham geliyor. Bu ilhamın sonucunda Hak'tan aldıkları desturu halk ile paylaşıyorlar. Böyle bir özellikler var.
Evet. Tabii Karacaoğlan, Köroğlu, evet. Aşık Mahsuni Şerif, evet. Dadaloğlu programımıza başlarken de söyledik. Bunların da etkileri çok büyük tabii.
Devam
gönülden
ediyor.
Gönülden gönüle akmasında.
Aşıklar aynı zamanda Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Mahsuni Şerif'in, Veysel'in, Davuz Suları'nın, Şenlik Baba'nın, Sümmani Baba'nın, Erzurumlu Emrah'ın da şiirlerini, yani fasıla başlarken ilk evvela ustamalı ile açıyorlar. Ustamalı türkülerle programa başlıyorlar. Kendi şiirlerini icra ediyorlar, atışma yapıyorlar. Atışmanın sonunda da demin Köroğlu'ndan bahsettiniz. Köroğlu koçaklamalarıyla programlarını, fasıllarını sonlandırıyorlar aşıklar.
Evet. Şimdi aşıkların sassız kitlelerle internet ortamında buluşma şansları var mı? Ya da buluşabiliyorlar mı?
Kendilerine ait siteleri var. Kendilerine ait sitelerde, hatta o gün bir aşığın sitesine baktım. Bir türküsünün 500 bin tıklanmış.
Evet, İnsanlar orada da ilgi görüyorlar.
Evet, orada da ilgi görüyorlar. Sosyal medyada. Sosyal medyada da çok fazla ilgi görüyorlar. Hepsinin kendine göre bir face'i var artık, sitesi var. Böylece isteyen kim hangi aşığa ulaşmak istiyorsa, diyelim Nuri Çırağı'ya, bugünün yaşayan usta aşıkları, diyelim Kul Nuri'ye, diyelim Cemal Divani'ye, diyelim Sıtkı Eminoğlu'na, diyelim Zeki Erdali'ye, bunlara ulaşmak isteyen adını yazıyor siteye, hemen dökülüyor onlarla ilgili bilgi ve videoları yüklemişler, türkülerini. İlla kendileri değil, programlarını icra eden belediyeler, işte üniversiteler de çekiyorlar. Çektikten sonra onun sitesine yüklüyorlar ve böylece bütün insanlığa duyuluyor. Dün sırf kahvanede dinlenirken bugün milyonlara aşıklar ulaşıyor.
Evet. Biz kaybettiklerimizi saygıyla, rahmetle anarken yaşayanlara da uzun sağlıklı ömürler dileyelim. Size de çok teşekkür edelim. Programımıza katıldığınız, bize bu geleneği tekrar yaşattığınız için sağ olun.
Ben de icra ettiğiniz için, bizi buraya davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sözlerime yine bir aşık sözüyle veda etmek istiyorum. Diyorlar ki, aşıkların ahı deler mermeri. Eğer gözlerinden yaş indirirse, o zaman titrer çarkın çemberi, doğruca Allah'a baş indirirse.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Oğuzhan Aydın. Sevgili dinleyicilerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Oğuzhan Aydın'ı teşekkürlerimizle uğurluyoruz. Ve Hayatın Sesleri'nde şimdi müzik diyoruz.
Gözüm pınar oldu gel gayrı, kara gözlüm bu ayrılık yetişir. İki gözüm pınar oldu gel gayrı. Elimdeyse akan sular tutuşur, içim dışım yanar oldu gel gayrı. Elimdeyse akan sular tutuşur, İçim dışım yanar oldu gel gayrı. Ayların sırtında yıllar taşındı, sanma ki garip eller düşündü. Bebekler evlendi, yollar aşındı, kozalaklar çınar oldu gel gayrı. Bebekler evlendi, yollar aşındı, kozalaklar çınar oldu gel gayrı. Hesabet gideli sen gurbet ile, 30 ay tutuldu kolay mı dile? Hesabet gideli sen gurbet ile, 30 ay tutuldu kolay mı dile? Hapiste sürgünler esirler bile, sılasına döner oldu gel gayrı. Hapisler sürgünler esirler bile, sılasına döner oldu gel gayrı. Ayların sırtında yıllar taşındı, sanma ki garip eller düşündü. Bebekler evlendi, yollar aşındı, kozalaklar çınar oldu gel gayrı. Bebekler evlendi, yollar aşıldı, kozalaklar çınar oldu gel gayrı.
Sihirli Sözcükler. 15.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, sihirli sözcüklerde yine birlikteyiz sevgili dinleyicilerimizle. Ancak telefon numaralarımızı bir hatırlatmak istiyorum konumuza geçmeden önce. Telefon bu haftanın yarışma konusu. Sizin için ne ifade eder bilmiyorum ama...
Vallahi şu aralar önemli bir anlam ifade ettiği kesin.
Evet, bakalım dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor, bekliyoruz telefonlarınızı. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz yarışmamıza katılabilmek için sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi bugün bir cümlenin anlamını onu söyleyen kişinin kurduğu kavramsal çerçeveyle belirginleştirdiğinden söz edeceğiz. Cümlelere çizdiğimiz çerçevelerle şekiller veriyoruz galiba, değil mi?
Evet, aslında belki dinleyicilerimiz daha önce bizlerle buluştularsa bu cümleyi duymuşlardır bizlerden. Sözlerimizin anlamını çoğu zaman derinden fark etmeyebiliyoruz. Sözlerimiz bizim inançlarımızın taşıyıcısı. Hı hı. Bu inançlar da hayata verdiğimiz anlamla ilgili. Bu böyledir, şu şöyledir, bu böyle değildir gibi. Çok derin ve temel inançlar ama her zaman bize hizmet etmiyorlar.
Kime hizmet ediyorlar zaman zaman? Karşımızdaki
belki mi? Hizmetlerini kontrol etmek ve değişiklik talep etmek gerekebilir inançlardan. Çünkü
ama biz istesek yine bize hizmet edecekler.
Tabii ki izin verirsek, farkında olursak hizmet edecekler. Ama çoğu zaman nasıl bir hizmet aldığımızı, bize nasıl bir hizmet sunduklarını fark etmeyebiliyoruz. En basiti kendimizle ilgili inançlarımız. Çünkü daha önce de söylemişizdir mutlaka. Ben bunu yapamam, şu çok zor. Ya da sıklıkla mutsuzluğa dair bir şeyleri hızla kabullenme gibi bir eğilimimiz oluyor.
Neden daha kolay kabul ediyoruz ki bunu?
Çünkü aslında işin bir biyokimya tarafı var ki doktorlar zaten yürütüyorlar. Benim birebir işim değil ama dille ilgili çalışırken ister istemez o bilgilerden de faydalanmak gerekebiliyor. Biyokimyamız, yani içimizdeki o kimyasal kokteyl inançlarımızdan çok etkileniyor. Çünkü sistemimiz böyle, içimizde bir kokteyl ile yaşıyoruz aslında. Hı hı. Kokteyl derken kimyasal karışımlar var. Mutluluk ya da huzur dediğimiz duyguların oluşması için içimizdeki fabrika biraz günlük hayatın dışında şeylere ihtiyaç duyabiliyor. Hmm. Basitçe ama yeterince nefes almadığımız için bile aslında huzur fabrikası yerine stres fabrikasını çalıştırabilirim içimde. Onun için farkında olmalıyım. Bir, nefesimin. İki, bedenimin. Şu anda nasıl bir ortamda nefes alıyorum? Şu anda nasıl oturuyorum? Hayat ve yaşadığım dünya, dokunduğum dünya beni nasıl destekliyor? Bir yere sırtımı dayadıysam nasıl dayadım? Neler hissediyorum? Bunlara bakmak gerek. Bunlara neden bakmalıyız bu kadar basit şeylere? Bunlara baktığımız, bunları fark ettiğimiz zaman aslında yaşadığımız ana geliyoruz. Bizim zihnimiz biraz sağa sola kaçmaya meyilli. Boş bırakırsak ya geçmişten bir şey buluyoruz ya gelecekten bir şey buluyoruz ama şu ana geldiğimizde farkındalığımız ciddi biçimde huzura doğru kayacak.
Geçmiş ve gelecek arasında anı yaşayamıyoruz o zaman.
Evet. Aslında programımızda yok ama ben izleyicilerimizle küçük bir şey paylaşmak isterim. Lütfen. Benim birebir yaşadığım bir deneyimdi. Bir dönem bir rahatsızlığım dolayısıyla bir ağrı yaşıyordum. Doktorumun bana söylediği bir şey vardı. Dedi ki ağrı hafızası da ağrıyı arttırır. hepimizin artık belli tanışıklıkları var. Daha önce grip olduktan sonra ikinci kez olduğunuzda bir bilerek olma hali o zaman çok hizmet etmiyor. Mesela bazı şeyleri arttırabilir.
Evet.
Ağrının hafızası da ağrının daha yüksek hissedilmesine ağrı hafızası da neden olabiliyormuş. O yüzden... İlk defa bunu yaşıyor olsam bu kadar çok reaksiyon vermeyebilir vücudun ama artık bunu tanıdığı için bu reaksiyonu veriyor. Dolayısıyla biz ana geldiğimizde ki bugünlerde biz bunu çok söylüyoruz ama çok derin bir anlamı var. Hani İnşallah bir gün toparlayabilirim. Bir küçük çalışma yapıyorum ama Muhittin Arabi'den çok güzel sözler var bununla ilgili. O diyor ki ana gelmek nefestir. Ve nefesle başladığınız zaman öncesini ve sonrasını reddetmek değil ama hakkını teslim edip oraya göndermek.
Çok bizim güzel. Cümlelerimizde aslında tabii de bunlar ki geçmişi var. Yaşadık, geleceği de yaşayacağız. Önemli olan anın tadını çıkarmak.
Anın tadını çıkarmak biraz da işte o huzurda olma hali. Çünkü dediğimiz gibi fabrika hangi fabrikanın kapısını çalarsak o fabrika çalışmaya başlıyor. Biz bulunduğumuz yeri fark etmeye başladığımızda, kendimizi fark etmeye başladığımızda ister istemez cümlelerimizi de fark ediyoruz. Ve cümlelerimiz, atalarımız sağ olsun her konuda güzel şeyler söylüyorlar, söylemişler. Ama biz bunları kolaylıkla aldığımız zaman hayatımıza nasıl hizmet ettiğini fark etmeyebiliyoruz. Evet. Bugün örnek olsun diye sadece bir tanesini seçtik.
Hangisi o?
Hepimizin bildiği aslında insan yedisinde neyse yetmişinde odur. zaman zaman bunu doğrulayan hayat tecrübeleri olabilir.
Evet.
Ama gerçekten yedisinde neyse yetmişinde o mudur yani? Bu sorduğunuz zaman, üzerine düşündüğünüz zaman tam öyle olmadığını düşünebilirsiniz. Ama bu bir kabul ise, hayatın içinde bazı şeylerin değiştiğini, onlara uyum sağlamamız gerektiğini kaybedebiliriz. Bu bilinci kaybedebiliriz. Ve biz hakikaten insan evlatları bilinç kaybetmekte ustayız bence.
Evet.
zaman zaman kaybolabiliyoruz. Kaybolmamak için kendi cümlelerimize bakıp mümkünse kendi sesimizi, hani derler ya, güzel bir söz var yine ataların, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması çok değerli. Ağzımızdan çıkanı kalbimizin duyması da çok değerli. Mümkünse duyarak konuşursak, hani inançlarımızı nerelere temellendirdiğimizi, hayata dair inanışlarımızı nerelere temellendirdiğimizi görmek mümkün olur.
Şimdi biz büyüdükçe hayallerimiz küçülüyor. Ondan mı kaynaklanıyor acaba tüm bunlar?
Bazen ama daha çok şöyle sanırım, hayallerimizle aramızdaki bağdan kaynaklanıyor. Bu bugün aslında bahsettiğimiz şey inançları değiştirmek, inanışları değiştirmek üzerine, bu gizli cümlelerin arasındaki gizli hayat inanışlarını. Bunlar üzerine çalışan bir uzman şöyle demiş: deniz büyüdükçe balık küçük görünür. Eğer benim küçük bir su birikintisiysem, içindeki balık bana çok büyük görünebilir. Evet. Ama denizle kıyasladığınızda küçülür. Bu şu demek: bazı inanışlar bizim hayatımızın bizim alanımızla ilgili. Biz alanımızda eğer zenginleşmeyi sağlarsak, onlar da kendilerine yeni yapılar bulurlar. Yani yedisinde neyse yetmişinde odur cümlesini kırmanın birkaç yolu var açıkçası. Hani daha basitçe ifade edersem kendimi. Birincisi, yedisinde neyse yetmişinde odur'a baktığınız zaman, eğer yedisinde neyse yetmişinde olsaydı keşke olsaydı diyebilirsiniz. Eğer öyle olsaydık çok daha masum, çok daha coşkuya yatkın, hepimizde 7 yaş çocuğunun enerjisi olurdu.
Evet.
Biz 7'sinde neyse 70'inde o değiliz. Keşke olsaydık. Hı hı. Birinci kırma yolu budur aslında.
Büyük balık, küçük balık, umut.
Evet. Kesinlikle. İkincisi de belki şunu söylemek mümkün olabilir: kendi hayatına bakmasını sağlamak kişinin. 15 yaşındaki halimizle bugünkü halimizi kıyaslayalım. 15 yaşındaki hedeflerimizi, 15 yaşındaki bakışımızı, hayata bakışımızı, beklentilerimizle bugünü kıyaslayalım. O zaman aslında 7'sinde neyse 70'inde o değiliz.
Evet.
Yani 15'inde neyse hani 40'ında o değiliz'i çok rahat yaşıyoruz.
Evet.
Asıl mesele şu: 7'sinde neyse 70'inde odurun ötesinde aslında ne olmak istersin'i sormak. 70'inde ne olmak istersin? Geçtim, bir yıl sonrasında ne olmak istersin? İlk programımız 1 Ocak'tı burada.
Belki 7'sindeki olmak isteyecek.
Olabilir. Neden olmasın? Tabii. Neden olmasın? Çoğu sanatçının ya da aslında çok üretken insanların bakıldığında o 7'sindeki ruh halini hızla bulunduğu yaşa getirebildiğini görüyorsunuz zaten.
Çok güzel ama.
İşini çok severek, evet, çok coşkuyla yapan insanların çoğunda bu vardır.
Şimdi başarabileceğimize inanmak ve imkanları değerlendirmek önemli galiba.
Başarabileceğimize inanmak, evet, imkanları değerlendirmek ve imkanları görme konusunda da kendimize şans vermek.
Evet.
Hızla geçmişten bir olumsuz, bazı insanlar bundan da gerçi beslenip harekete geçebilir ama geçmişten olumsuz bir öyküyü getirmek yerine mümkünse kendi cümlelerimizle, mümkünse kendi ve özgün cümlelerimizle, bize ait cümlelerle bu imkanları görmek için biraz açık kapı bırakmak.
Peki yaşamımızdaki engeller mi kendimize sınır koyduruyor acaba?
Aslında engeller diyemeyiz. Engeller bazen tam tersine sınırları keşfedip aşmamızı da sağlar. Ama yaşamımızda...
Ya her şey bizim elimizde.
Evet. Mümkün olduğunca. Evet. Çünkü insan... her şeyden önce çok derin bir potansiyele sahip. Varlığımızın çoğu zaman nadiren farkına varabiliyoruz günlük hayatta ama çok değerli. Her bir insan çok değerli. Çünkü hem özgün, bir tane daha yok ondan. Hem de bu fiziksel bir şey değil. Varlık olarak da boşuna dememişler akıl akıldan üstündür diye. Hı hı. Çünkü sonuç olarak her birimizin farklı katkıları var. Engeller değilse de hayatın içerisinde kabuller bence çok daha zaman zaman sınırlayıcı olabiliyor. Çünkü bir şey hani eskilerin tabiriyle tevekkülle kabul etmek, yani bir dingin kabulden çok olduğuyla kabullenmek sınırların sabitleşmesine neden olabiliyor. Engel gördüğüm, şahsen tanıştığım ve beni çok etkileyen kişilerden biri, ki engelin en üst aşaması sanıyorum fiziksel engellerdir aslında, içsel engellerden daha çok, bir basketbol takımının, engelli sporcuların basketbol takımının takım kaptanıydı. Engelliydi fiziksel olarak ama ben hayatımda bu kadar engelsiz ikinci bir kişiyi henüz tanıdım diyemem. Evet. Gerçekten çok daha başka bir alanı açabilmiş. Hepimiz de benzer şeyleri yaşıyoruz hayatımızda. O başka alanı açmak için bir şeyler üzerimize gelebiliyor. Üzerimize geldiği zaman durup derin bir nefes alıp
hemen o çerçeveyi değiştiriyoruz.
Evet, hemen o çerçeveyi değiştirmek lazım. Mümkünse daha büyük bir denize gitmek. Çünkü hayatta durmak, geride kalmak diye bir şey yok. Durmak var. Durduğumuz an geride kalıyoruz zaten. Ve asıl mesele değişmek değil.
O durma anı da belki biraz soluklanmak diyelim. Tabii. Sonra kaldığımız yerden belki yakalamak, hatta geçmek de mümkün.
Mümkünse bulunduğumuz aşamayı fark etmek.
Hı-hı.
Dinlenmek, soluklanmak, belki bir şeyleri biriktirmek. Ama onlar da durmak değil.
Evet.
Gerçekten hayatın içerisinde yeni bir şey bulmak. Bu çalışmalara ilk başladığım zaman tanıştığım eğitmenlerden biri şöyle söylemişti. Her eğitime başladığı gün bugün iyi ve güzel ne oldu diye sorarmış. Biz de dinleyicilerimize sorabiliriz. Cevapları gerçekten çok değerli. Bugün iyi ve güzel ne oldu? Bu doğru fabrikanın kapısını çalmak,
evet,
var olan doğru hayat inanışlarını harekete geçirmek için güzel bir adımdır. Ve denizi, yani suyu, hayatımızdaki yaşama alanlarını da çoğaltır. Çoğunu fark etmemiz, ya azı çoğaltarak fark
bugün
etmemiz.
Bugün iyi ve güzel bir şey yapalım. Yapmanın yapalım, mutluluğunu yaşayalım, değil mi? Girmeden önce sosyal medyada gezinirken bir arkadaşım bir şey paylaşmış. İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri, yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri demişti.
çok da şairane bir ifade olmuş.
Evet.
Herhalde büyüdükçe farkındalığımız artıyor ve farkındalığın artması zaten doğruya doğru neşe ve hayat coşkusu,
hı
hı, bilmemekten değil, bildiklerinizle var olabilmekten doğuyor. Ustalık orada.
Hı hı.
Yani hiç görmeseydik ve hiç bilmeseydik, ki gerçeklerin hepsi tatsız değildir bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekleri fark etmek güzel, coşkulu, neşeli ve insana kendini hayatın içinde var olmuş, hayatı gerçekten yaşayan bir birey olarak hissettirir gerçekler. Hayatın gerçekleri dediğimiz zaman drama ve trajediler değil. Tam tersine belki onları da içeren ama daha büyük bir alandan baktığınızda bu benim hayatım diyebileceğiniz bir hikayeyi oluşturmak var.
Şimdi o yaşadıkları, yaşayacakları güzel günlerde dinleyicilerimizle yeniden birlikte olmak dileğiyle bugün için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Süremizin sonuna geldik. Çok keyifli sohbetti. Haftaya yine birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata'ya teşekkür ediyoruz. Bu hafta için de sevgili dinleyicilerimiz ve programımızın son müziği geliyor şimdi.
Çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Karataş yollarında gezemiyorum yalnız. Sevdiğim kız geliyor bak sadına sadına. Sevdiğim kız geliyor bak sadına sadına. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Şu kazan yollarında gezemiyorum yalnız.
Programımızın son türküsünü dinlediniz sevgili dinleyicilerimiz. Dinlediğiniz bu türküyle bizim de sizlere veda etme vaktimiz gelmiş oluyor. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Salih Pekşen'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken telefonla ilgili bekliyoruz cümlelerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Telefon sizler için neler ifade ediyor? Özellikle şu anda gurbette olan dinleyicilerimiz için telefonun neler ifade ettiğini bizler biliyoruz ama sizler de bizlerle paylaşmak isterseniz bekliyoruz. Elektronik Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız ve yarışmamıza katılmanız mümkün. Yarın programımız başladıktan sonra telefonla da katılabilirsiniz. Telefonla ilgili düşüncelerinizi paylaşmak için, cümlelerinizi paylaşmak için. Yarın haftanın ortası biliyorsunuz, haftanın sonuna geldiğimizde çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden, Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programından bir armağan kazanacak. O dinleyicimizin siz olmasını istiyoruz. Evet, bugünlük bu kadar derken yarın Hayatın Sesleri'nde yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?